Ayrım 7.
Balkanlarda kazanılan her savaştan sonra Bizanslı, Sırp, Bulgar, Romen ve benzeri Hristiyan krallar, çarlar, prensler ve despotlar yapılan anlaşmalarla bundan böyle Osmanlı ordusunun buyruğuna belirli bir miktarda tam donanımlı asker vermeye de zorunlu kılınmışlardır. Bilindiği gibi Sultan 1. Murat 1361'de tahta çıktığı halde kimi Türk beyliklerinin doğu sınırlarını da sık sık rahatsız etmesine karşın ancak çeyrek yüzyıl sonra ciddi bir biçimde ilk kez 1386 ve 1387'de Anadolu'ya seferler düzenlemiştir. Tarihçilerin hemen hepsi Sultan 1. Murad'ın bu erteleme kararını önce Balkanların fethinin tamamlanıp devletin arkasının güvence altına alınması düşüncesiyle açıklamaktadırlar. Kuşkusuz böyle bir endişenin de bu kararın alınmasında önemli bir etkisi olsa gerektir. Ancak bizce Anadolu'da Türk beylikleriyle yapılacak bir savaş konusunda ordunun mevcut yapısı da Sultan 1. Murad'ı en az bu endişe kadar mutlaka tedirgin etmiş olmalıdır. Bu nedenle de beklemenin çeyrek yüzyıl gibi oldukça uzun sürmesi biraz da ordunun Türkmen savaşçılarının egemenliğinden arındırılmasının zorunluluğu yüzünden olsa gerektir. Nitekim Karamanoğlu Bey'i, üstelik kızı Nefise Sultan veya Melek Hatun'la evli olan Alaaddin Bey, 1386'da gene saldırınca Sultan Murad'ın hışımla üzerine yürüdüğü, 1387'de Konya yakınlarında yakalayıp bozguna uğrattığı ve Konya'yı aldığı güçlü Osmanlı ordusu, tarihçilerin belirttiklerine göre artık neredeyse tamamen Bizans İmparatoru'nun, Sırp Despotu'nun, Köstence Sırp Bey'inin, Saraç Tatarlarının ve benzeri anlaşmalar gereği gönderdikleri Hristiyan askerlerden oluşmaktadır. Tarihler Müslüman Konya'yı Osmanlı ordusunun Hristiyan askerlerinin yağma ettiğini, hatta bu yağma sırasında yasaklara aykırı davranan bazı Sırp askerlerinin de idam edildiğini yazmaktadır. Bizce hiç kuşku yoktur ki Sultan Murat damadı Alaaddin Bey'in bu şımarık saldırılarını yanıtlamayı, ordunun bu aşamaya gelmesini beklediği için yıllarca ertelemiş olsa gerektir. Ve böylece de daha Sultan 1. Murat döneminde Osmanlılarla Anadolu'daki Türkmen aşiretlerinin hemen hemen tamamının arası iyice açılmıştır. Bir zamanlar Selçuklu sultanları Anadolu'daki bu Türkmen aşiretleri karşısında çaresiz kalıp Moğollardan bile yardım isterler. İlhanlı sultanları ile işbirliği yaparlarken şimdi de Türkmen aşiretleri Osmanlı'ya karşı Moğollarla bile işbirliği yapmaya başlamışlardır. Yıldırım Bayezid ile Timur arasındaki 1402 Ankara Savaşı'nda neredeyse bütün Türkmen aşiretleri Osmanlı'ya karşı Moğolların yanında yer almıştır. Ve bu düşmanlık artık sürmüş gitmiştir. Öyle ki Moğolların Orta Asya'ya dönmelerinden sonra Türkmen aşiretleri Osmanlı'ya karşı Haçlılarla bile işbirliği yapmakta bir sakınca görmemiştir. Örneğin 15. yüzyılda 1443'te bu kez Sultan 2. Murat, Papa 4. Öjen'in kurduğu Janhunyat yönetimindeki Almanlar, Macarlar, Lehler, Ulahlar, Sırplar, Fransızlar ve Belçikalılardan oluşan Haçlı ordularıyla Morava'da savaşırken Karamanoğulları Beyliği de Haçlılarla anlaşmış ve Osmanlı'ya arkadan saldırmıştır. Belki biraz da bu yüzden Haçlılara yenik düşen Sultan 2. Murat da Hristiyanların koşullarını kabul edip Edirne Antlaşması'nı acele imzalamış ve o öfkeyle Anadolu'ya geçip Karamanoğullarının üzerine yürümüştür. Geçtiği yerlerde taş üstünde taş bırakmayan çoğunluğu Hristiyan askerlerden oluşmuş Osmanlı ordusu Anadolu'da binlerce Türk'ü kılıçtan geçirmiştir. Nitekim Aşık Paşazade de bu Konya seferini anlatırken hünkâr, leşkeri azim cem etti, çok sayıda asker topladı ve hem Rumeli'nin ne kadar kafir leşkeri varsa kendiye tabi, anı dahi bile sürdürdü. Konya'ya çıktı, yağma buyurdu. Vilayeti Karaman'ı şöyle vurdular kim? Köylerini ve şehirlerini elek elek ettiler, harap ettiler. Ve ol yıl nice oğlan ve kız doğdu meçhulün nesep demektedir. O yıl nice çocuk doğdu babası belirsiz demektedir. Bir Türk kellesi getirene bir Osmanlı kaftanı. Sultan 1. Murat zamanında başlatılan Osmanlı-Türkmen çelişkisi giderek bir düşmanlık halini almış ve bu düşmanlık 1402'deki Osmanlı-Moğol Savaşı'ndan sonra artık en üst düzeye ulaşmıştır. Çünkü Timur 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazidi oğulları Musa ve Mustafa Çelebi ile birlikte tutsak ederek Osmanlı'yı yendikten sonra ordusuna bütün ülkeyi yağmalatmış, ardından Rumeli'yi, adaları ve Bizans İmparatoru ile Memlük Sultanını vergiye bağlayıp 8 ay sonra ülkesine dönerken de Osmanlı İmparatorluğuna ustaca bir darbe daha vurmuş, Anadolu'daki bütün Osmanlı topraklarını parça parça bölüp Türkmen beyliklerine dağıtarak bu düşmanlığı inadına körüklemiştir. Nitekim Osmanlı İmparatorluğunu yeniden var etmeye çalışan Çelebi 1. Mehmet döneminde Bizans'ın ve Hristiyan soyluların desteklediği Çelebi 1. Mehmet ile Türkmen aşiretlerine dayanan Musa Çelebi arasındaki taht kavgaları sırasında Şeyh Bedrettin ayaklanmasında Sultan 2. Murat döneminde bu yüzden çok kan dökülmüştür. Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Amasya, Tokat, Canik yörelerindeki yerli Türkmen ailelerinden mühim bir kısmı Ankara Muharebesi'nden sonra Çelebi Mehmet tarafından ortadan kaldırılmıştır diye yazmaktadır. Osmanlı Tarihi Cilt 1 sayfa 403. Sultan 2. Murad'ın 1426'da Amasya'da Türkmenlere karşı görevli gönderdiği şehzadeliği sırasında da lalası, Lala Yörgüç Paşa'nın armağanlarla birlikte padişahın ağzından yazılmış pohpohlayıcı mektuplar gönderip aldatarak, güya yardıma çağırdığı Canikli Kızıl Koca oğullarından kardeş 4 Türkmen beyini ve aşık Paşazade'nin bunlar Türkmenlerin gayet de yarar ve bahadır erleriydi dediği, 400 arkadaşını nasıl tuzağa düşürüp barbarcasını öldürttüğünü Hoca Saadettin Efendi şöyle anlatmaktadır. Yörgüç Paşa'nın buyruğu üzerine Osmanlı askerlerinden bir nice yiğit, gökten düşen bela misali içki meclisini basmış, dördünü de bir anda yalın kılıçtan geçirivermişlerdi. Geriye kalıp da kaçanları ise bir bir yakalayıp zincire ve prangaya bağladılar. Hepsini bir mağaraya doldurup ağzını tıkadılar. İçini kara dumana boğdular, kızgın ateşle helak eğleyip ülkenin eteklerini bu Türkmenlerin vücutlarının pisliğinden temizlediler. Ertesi sabah Yörgüç Paşa seçtiği yiğitlerle bu uygunsuzların çoluk çocuklarının yurdu olan Çorum'da ovasına baskın verdi. Oradaki Türkmenleri de kırıp geçirdi. Sürü ve davarlarına el koydu. Ganimet o kadar çoktu ki bir koyun bir dirheme kadar düştü. Bunların çoluk çocukları da dilenciliğe dönüp bütün ülke içine dağıldılar. Tac-ül Tevarih Cilt 1 sayfa 332-335 Aşık Paşaoğlu Tarihi Milli Eğitim Basım Evi İstanbul 1970 sayfa 118-119. Vakanüvislerin belirttiklerine göre Lala Yörgüç Paşa ele geçirdiği Türkmenleri çoluk çocuk demeyip kılıçtan geçirmekle de kalmamış, tıpkı western filmlerinin kahraman şerifleri gibi tellallar çıkarıp Türkmen başı getirene ödüller vereceğini duyarak insan avına da çıkmış. Hoca Saadettin Efendi gene o olayları anlatırken, Yörgüç Paşa bir Türkmen getirene, bir Türkmen kellesi getirene bir kaftan adamış. Bunu da tellallarla duyurmuştu. Bu yolla da Türkmenlerden pek çok kimseyi temizlemiş oldu. O tarihten sonra Türkmen eşkıyası başsız ve güçsüz kaldı diye yazmaktadır. Türkler 1. Murad'ın ölümüyle saraydan da kovulmuşlar. Ancak hemen şunu da belirtelim ki Amerikalı Profesör Stanford Shaw'un yukarıda sözünü ettiğimiz kitabında öne sürdüğü varsayımlara göre Osmanlılarla Türkmenler arasındaki bu kavga genel olarak sanıldığı gibi sadece basit bir yerleşiklik göçebelik sürtüşmesinin kavgası da değildir. Çünkü bu tezlere göre daha Sultan 1. Murat döneminden beri sadece Anadolu içlerindeki bazı göçebe Türkmen aşiretlerinin fethedilen yeni yerlerdeki sınır boylarına zorla yerleştirilerek imparatorluktan uzaklaştırılmaları ve ordunun Türkmen savaşçılarının egemenliğinden kurtarılmasıyla yetinilmemiş, Türklerin saraydan da bir an önce kovulmaları için gerekli her türlü girişim yapılmıştır. Örneğin Sultan 1. Murad'ın aniden öldürülmesi üzerine savaş alanında bir oldu bittiye getirilip, Yıldırım Bayezid'in acele sultan ilan edilmesi de gerçekte saray içindeki Hristiyan ve dönme unsurlarla Türklerin bir iktidar kavgasıdır. Ve Türkler bu olayla saraydan tamamen kovulmuşlardır. Çünkü 1. Murad'ın yaşayan iki oğlundan büyüğü Yakup, Osmanlı sarayındaki iktidar kavgasında Türkmen beylerini temsil etme eğilimindedir. Bir Rum kadınından doğmuş olan Bayezid ise Sultan Murad'ın öne çıkardığı yeni Hristiyan ve dönme unsurların adayıdır. Türkmen beyleri Sultan Murad'ın öldüğünü daha haber almadan Bayezid'in Hristiyan vasalleri arasındaki destekleyicileri kendisini hükümdar ilan etmişlerdir. Babasının öldüğünü haber vermeden çağrılan Yakup'un boğdurulmasıyla da taraftarları bir oldu bittiye getirilmişlerdir. Türkmen beyleri Osman hanedanının son yaşayan erkek evladı olarak Bayezid'in tahta çıkmasını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Sayfa 54-55. Doğrusu bizce burada asıl üzerinde durulması gereken konu Sultan 1. Murad'ın öldürülmesindeki karanlık noktalar ve Bayezid'in tahta çıkarılmasının biçiminden çok daha 100 yıl önce bir Müslüman devlet olarak kurulmuş Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçekten Hristiyan ve dönmunsurların yönetimine girip giremeyeceği hususu olsa gerektir. O yıllarda Anadolu'da hala Şamanist Türklerin var olabileceği doğrusu bizce de kuşkuludur. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu'nu da Müslüman Türkler kurmuşlardır elbette. Hatta kurucuları arasında kendilerini cihat yapmakla ve Müslümanlığı yaymakla görevli sayan din savaşçıları aşiretlerin bulunması bile olasılıdır. Ancak ne var ki Müslümanlığı kabul etmelerinin üzerinden en az 100 yıl geçmiş olmasına karşın kendilerini cihat peşinde koşan din savaşçıları sayanlar da dahil olmak üzere Anadolu Türklerinin Müslümanlıkları da doğrusu Arap, Acem ve bunlar gibi öteki toplumların Müslümanlıklarıyla benzeşir gibi değildir. Örneğin Profesör Osman Turan Anadolu Türklerinin Müslümanlıkları için çok sathi deyimini kullanmaktadır. Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti Ankara 1965 sayfa 259. Profesör Fuat Köprülü Anadolu Türklerinin Müslümanlık anlayışını bu Türk aşiretleri genellikle Müslüman olmakla beraber her türlü bağnazlıktan uzak, dinin kendileri için çapraşık ve gerçekleştirilmesi zor hükümlerine uymaktan çok eski budunsal geleneklerinin dıştan Müslümanlık cilasıyla cilalanmış basit bir şekline uygun, eski Türk şamanizminin dış görünüşü İslamlaşmış bir devamı diye tanımlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Ankara 1972 sayfa 95. Ziya Gökalp de Türklerin eski dinlerinde zühdi ibadetleri yoktur diyerek Türklerin zaten hiçbir zaman dine aşırı düşkün olmadıklarını vurgulamaktadır. Türkçülüğün Esasları, Varlık Yayınları, İstanbul 1975, sayfa 37-38. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nu kuran Türklerin de Müslüman ama bağnaz olmadığı, yani aşırı bir din düşkünlüklerinin bulunmadığı mutlak olsa gerektir. Zaten bunun aksini kanıtlar bir belge bulunmadığı gibi Osmanlıların fethettikleri yerlerdeki insanları zorla Müslümanlaştırmak gibi bir politikaları olduğuna dair belge de yoktur ortalıkta. Fuat Köprülü de bu gerçeği doğrulamakta Osmanlı Devleti'nin hiçbir zaman cebri bir İslamlaştırma siyaseti olmamıştır demektedir. Sayfa 143. Profesör Stanford Chow ise bu gerçeği doğrularken uygulanan bu politikanın bir nedeninin de ekonomik olabileceğini işaret etmekte ve büyük bir gelir kaynağını kurutmamak için bile olsa halkı kütle halinde din değiştirmelere zorlamak gibi bir çaba göze çarpmamaktadır demektedir. Sayfa 42. Profesör Chow'a göre Balkan Hristiyanları şayet din değiştirmişlerse ya Osmanlı'nın nimetlerinden de yararlanmak için ya da Hristiyan despotların baskı ve cezalarından kurtulmak için kendi istekleriyle Müslümanlığı seçmişlerdir. Çünkü Osmanlılar yalnız Müslümanların değil, Müslüman yönetimini kabul edip askerlik hizmeti yerine özel bir vergi olan cizyeyi de ödedikleri takdirde Hristiyanların, Musevilerin ve diğerlerinin hayatlarının, mallarının ve dinlerinin korunmasını zaten güvence altına almaktadır. Sayfa 42. Ülke ekonomisinin de neredeyse bütünüyle Hristiyan ve Musevilerin elinde olduğu zaten bilinmektedir. Tarımla, ticaretle, zenaatle hep onlar uğraşmaktadır. Nice örneklerini ta Selçuklulardan beri gördüğümüz gibi Hristiyanlarla evlilikte oldukça yaygındır. Acaba bağnaz Müslümanlar olmadıkları için midir Türküler Hristiyanlardan kız almakta hiçbir zaman sakınca görmemişlerdir? Hatta eşlere zorla din değiştirmeye kalkışmak da pek yaygın olmasa gerektir. Nitekim yukarıda da değinildiği gibi bazı Selçuklu sultanları Hristiyan eşlerine din değiştirtmeye kalkışmak şöyle dursun, onlar için saraylarında küçük kiliseler, şapeller bile yaptırtmışlardır. Kuşkusuz bu konuda akla bir takım sorular da gelmiyor değildir. Örneğin Türklerle Hristiyanlar arasındaki bu evlilik ilişkisi acaba Türklerle Museviler arasında veya Türklerle öteki din ve mezheplerden olanlar arasında da aynı biçimde gerçekleşmiş midir? Gene Hristiyanlardan kız almakta gösterdikleri bu büyük hoşgörüyü, Türkler acaba Hristiyanlara kız vermekte de göstermiş midirler? Galiba asıl önemlisi bu tür evlilikler acaba sadece soylular arasında mı olmuştur? Yani halk arasında, özellikle köylerde, acaba Türk reayalarla Hristiyan reayalar da birbirlerinden kız alıp vermişler midir? Bugün bu soruları yanıtlayabilmek elbette olanaksızdır. Ancak söz konusu tarihlerde imparatorluğun egemen budununun kesinlikle bağnaz dinci olmayışı, bu çok dinli devlette devlet dini dışındaki dinlere de aynı güvencelerin sağlanışı ve ayrı dinlerden olanlar arasındaki evliliklere toplumca gösterilen hoşgörü ve bunun gibi verilere bakılacak olursa Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Murat döneminde artık en az Türklerin sayısında oldukça büyük bir Hristiyan uyruğunun da bulunduğu ve devletin de henüz teokratik Müslüman bir devlet olmadığı gerçeğini de yadsıyabilmek galiba olanaksız olsa gerektir. Bizce bu nedenlerle de üstelik ülkenin ekonomisini elinde tutan bu Hristiyan uyruğun imparatorluk içinde o yıllarda bir azınlık veya ikinci sınıf vatandaş işlemi görmesi ya da sayılması bir olasılık olarak dahi düşünülmemelidir. Özetlersek Stanford Show'un Sultan Beyazid'in iktidara geliş biçimi gelecekte olacaklarında önemli bir habercisidir yargısına katılmamak bizce olanaksızdır. Gerçekten de Sultan 1. Murat döneminde Hristiyanların artık sarayda da önemli bir ağırlık kazandıkları ve Yıldırım Bayezid'in iktidara gelişiyle de Türklerin saraydan kovuldukları tezi üzerinde ciddi olarak durulması gereken ciddiyettedir. Kosova Savaşı da bu amaçla mı yapılmış acaba? Sultan Murat Hüdavendigâr'ın, 1. Murad'ın Kosova Savaşı'nda beklenilmedik bir anda ve biçimde öldürülüşünde ve Şehzade Bayezid'in sanki yangından bal kaçırılırmış gibi bir oldu bittiğiyle alel acele savaş alanında tahta çıkarılışında doğrusu bizce de Stanford Show'a hak verdirir. Gerçekten polisiye bir yan olsa gerektir. Bilindiği gibi Osmanlılar ötekiler gibi bir Anadolu beyliği olmaktan çok daha ilk günden yönü batıya dönük, zaten Doğu Roma İmparatorluğu toprakları üzerinde ve büyük oranda Bizans'ın devlet yapısı örnek alınarak kurulmuş bir Avrupa devletidir. Nitekim başkentini de Balkanlara geçer geçmez Bursa'dan Edirne'ye taşıyarak hemen Avrupa'ya götürmüştür. Bu nedenle Kosova Meydan Savaşı Osmanlılar için Avrupa'da kalabilmek açısından çok önemli olaylardan biridir. Savaş 20 Haziran 1389'da Üsküp ile Priştine arasındaki Kosova Ovası'nda Osmanlıları Balkanlardan atmak amacıyla toplanmış Hristiyan kuvvetleriyle Sultan 1. Murad'a bağlı birlikler arasında geçmiştir. Hristiyan kuvvetleri Sırp despotu Lazar'ın yönetiminde Sırplardan, Macarlardan, Ulahlardan, Bosnalılardan, Arnavutlardan, Leh ve Çeklerden oluşmaktadır. Osmanlı ordusunun başkomutanı ise Sultan Murat'tır. Ordunun sağ kanadındaki Rumeli Beyler Beyliğine bağlı birliklerle Makedonya Sırp Beyliklerinin Köstence Prensliğinin Dobruca Tatarlarının daha önce imzalanmış antlaşmalar gereği gönderdikleri birliklere Şehzade Bayezid komuta etmektedir. Sol kanatta ise Şehzade Yakup Bey vardır ve Anadolu Beyler Beyliğine bağlı birliklerle Hristiyanlara karşı Osmanlı ordusuna yardımcı kuvvet göndermiş Türk beylikleri Germiyan, Hamit, Teke, Menteşe, Aydın, Candar, Saruhan, Kastamonu ve Karamanoğulları beyliklerine ait birliklere komuta etmektedir. Kosova Savaşı topu topu 8 saat sürmüştür. Savaşın sonunda düşman kuvvetleri bozguna uğratılmış, başkomutan Despot Lazar ile oğlu ve 1000 kadar koruyucusu beyleriyle birlikte tutsak edilmişlerdir. Ancak bu andan sonra ortaya çıkan olaylar gerçekten sanki bir polisiye filmin senaryosundan aktarılmış gibidir. Çünkü bolca rastlantılara dayanmaktadırlar, ardı ardına korkunç bir hızla gerçekleşmektedirler ve hala aydınlığa kavuşmamış bir dolu noktaları vardır. Üstelik bu noktalar, kişide olayların üzerine sanki önceden birilerince planlanmış bir düzen gölgesi düşürüyormuş gibi kuşkular da uyandırmaktadır. Örneğin Sultan Murat tam savaşın bittiği sıralarda hiç beklenilmedik bir anda ansızın öldürülüvermiştir. Ama nerede öldürülmüştür, kim öldürmüştür, nasıl öldürmüştür, niçin öldürmüştür? Rivayet muhteliftir, söylentiler çok çeşitlidir. Sultan Murat daha son nefesini vermiş vermemişken de Şehzade Yıldırım Beyazıt acele bulunup babasının çadırına getirilmiş ve hemen orada savaş alanında sultan ilan edilmiştir. Oysa tam o anlarda öteki şehzade Yakup Bey birilerince bozguna uğrayan düşmanı kovalamakla görevlendirilmiştir ve düşmanın peşinde uzaklardadır. Şehzade Bayezid o anda acaba gerçekten bir rastlantı sonucu mu Şehzade Yakup Bey ile birlikte düşmanı kovalamakla görevli değildir. Sonra o savaş karmaşası içinde gerçekten bunca çabuk nasıl bulunmuştur? Acele çadıra çağrılıp kardeşine bile haber verilmeden savaş alanında sultan ilan edilmesini de gerçekten Sultan Murat mı buyurmuştur? Yoksa çağıranlar ve o an çadırda bulunanlar kimlerdir? Söylentiler o kadar çoktur ki. Gene feodal kahramanlık anlayışına ve savaş törelerine çok ters düşer bir biçimde Yıldırım Bayezid'in sultan ilan edilir edilmez daha çadırda verdiği ilk buyruğun tutsak Sırp despotu Lazar ile oğlunun boyunlarının vurdurulması ile ilgili olması gerçekten ilginç bir olaydır. Ama kanlı olaylar bu kadarla da kalmaz. Sultan Bayezid bu kez de düşmanı kovalamakta olan kardeşi Şehzade Yakup'u babasının ağzından haber göndererek "Baban seni istiyor" diye çağırtır ve daha çadıra girerken de yay kirişiyle boğdurarak öldürtür. Ve ilginçtir, hemen hemen bütün tarihçilerin sanki ağız birliği etmişçesine aynı biçimde aktardıkları tek olay da bu cinayettir. Şehzade Yakup'un nasıl tuzağa düşürülüp öldürtüldüğüdür. Bütün tarihçiler, hatta bütün söylentiler, Sultan Yıldırım Bayezid'in hünkâr ilan edildikten sonra kardeşi Yakup'u bir düzmeceyle sanki babası çağırıyormuş gibi babasının ağzından haber gönderip aldatarak çağırtıp boğdurttuğunu belirtmektedirler. Sultan 1. Murat bir cinayete mi kurban gitmiş yoksa? Sultan Murat Hüdavendigâr 1. Murat bizlere resmi tarih kitaplarında okutulduğu kadarıyla Kosova Savaşı'nda savaş alanında öldürülmüştür. 8 saat süren savaş kazanılmıştır ve Sultan Murat savaş sonuçlarını görüp incelemek üzere savaş alanında yaya dolaşmaktadır. Yerde yaralı yatan bir Sırplı aniden fırlar ve hançerleyerek öldürür onu. Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı da bu görüştedir. Sultan Murat harp sahasından ayrılıp otağına gelmeden. Bu zafer sevinci dolayısıyla şükrani olarak harp sahasını gezdiği sırada hançerlenmiştir. Osmanlı Tarihi Cilt 1 sayfa 256.